Ayrım 14.
Kapıcı geçimsiz bir adam dedi. Sorma, bir gün adam öldürecek, vallahi öldürecek. Yoktan yere bana kel kafalı. Tekrarlamaya dilim varmıyor söylediği lafı. Bugün de yeni bir şey çıkardı. Zehirli yılan diyor bana. İnsanın dili varır mı böyle bir şey söylemeye? Uçak yine söze karıştı. Canım bu da bir şey mi? Küfür eder olur biter. Sağlık olsun. Ama ağzını açmadı mı? Yanından geçerken şöyle bir bakar, birden dalar insanın saçına. Benim böyle bir efendim vardı. Küfürden bir şey çıkmaz. Zahar söze karışmasına kızarak, sana ne yapsalar hakları var. Efendinin yerinde olsam daha kötüsünü yapardım sana. 15 yaşlarında bir uşak sordu. Zahar Trofimiç ne dedi sana, kel kafalı mı, şeytan mı? Zahar ağır ağır başını çevirdi ve çocuğa dik dik baktı. Sert bir sesle, bana baksana oğlum, bu yaşta bu kadar akıl sana çok fazla. General yanında çalışabilirsin. Ama yolarım senin saçlarını sonra. Hadi git işine. Uşak bir iki adım geriledi, durdu ve gülümseyerek Zahar'a baktı. Zahar öfkeyle bağırdı. Ne sırıtıyorsun lan? Şimdi yakalar, kulaklarını çekersem anlarsın sırıtmayı. O sırada çizmeler giymiş, iri yarı bir uşak, iliklenmemiş ceketiyle karşı kapıdan dışarı fırladı. Çocuğa doğru koştu. Eşek seni diye bağırarak suratına bir şamar attı. Çocuk şaşkın ve mahcup, yanağını tutarak afallamış gözlerle ''Ne oldu Matyev Moseyiç, ben ne yaptım?'' diye sızlandı. ''Bir de karşılık veriyorsun ha. Ben evin dört bucağında seni arıyorum, sen çıkmış burada duruyorsun.'' Çocuğu saçlarından yakaladı, başını aşağı eğdi ve ensesine üç defa ağır ağır sindire sindire vurdu. Sonra ahlak dersi olarak ilave etti. ''Beyefendi beş defa çağırdı. Senin yüzünden beni azarlıyorlar sersem, hadi defol.'' Bir komutan tavrıyla çocuğa merdiveni gösterdi. Çocuk bir süre şaşkın şaşkın uşağa baktı. Sonra ondan dayaktan başka bir şey elde edemeyeceğini kestirerek saçlarını düzeltti ve merdivene koştu. Vur Matyev Moseyiç, vur. Bir tane daha. Yaşa Matvey Moseyiç, eline sağlık. Haddini bilmez kerata. Gördün mü şimdi? Gel kafalı şeytan diye niye alay et bakalım herkesle. Çocuğun dayak yemesi, Zahar'ın hınçla sevinmesi pek hoşlarına giden uşaklar gülmekten katıldılar. Çocuğa acıyan yoktu. Demin Zahar'ın sözünü kesen uşak gene atıldı. İşte eski efendim tam böyle yapardı. Şöyle biraz oturup keyfime bakayım dersin. Herif sanki aklından geçeni anlar, gelir saçlarına yapışır. Tıpkı Matye Mose için Andruşka'ya yaptığı gibi. Bir efendinin küfretmesinde bir kötülük yoktur. Gel kafalı şeytan derse ne çıkarmış sanki. Arabacı Zahar'ı göstererek, ''Onun efendisi de senin saçlarını pekala çekebilir.'' dedi. ''Öyle bir çekilecek saçlarım var ki, Zahar Trofim için nesini tutsun, kafası damdazlak. Olsa olsa yan sakallarından tutar, bir orada tutulacak yer var.'' Herkes güldü. Yalnız Zahar, o zamana kadar dostça konuştuğu arabacının sözlerine fena halde içerledi, öfkeyle başını salladı. ''Efendime söylersem görürsün, bulur senin tutulacak bir yerini, o kıvırcık sakallarını dümdüz eder senin.'' Başkalarının arabacısına çatacak kadar aptal mı senin efendin? Hele bir arabacınız olsun da sonra sakallarını çekersiniz. Şimdilik acele etmeyin. Senin gibisini tutmayız merak etme. Benim efendim seni at yerine bile kullanmaz. Allah efendini sana bağışlasın. Nereden bulup çıkardın bu yaman efendiyi? Arabacı güldü. Kapıcı da, berber de, uşak da, küfür usulünü savunan adam da güldüler. Zahar homurdandı. Siz gülün bakalım, ben bilirim efendime söyleyeceğimi. Kapıcıya dönerek, siz de orada gülecek yerde bu haydutları sustursanıza. İşin ne senin burada? Evdekileri korumak değil mi? Seninse yaptığına bak. Şimdi gidip söyleyeceğim efendime, görürsün sen. Kapıcı Zahar'ı yatıştırmaya çalışarak, yeter artık canım Zahar Trofimiç, ne yaptı sana bu adam? Ne cesaretle efendimden böyle söz ediyor? Biliyor mu benim efendimin kim olduğunu? Sen rüyanda bile göremezsin böyle efendiyi be. İyi yürekli, akıllı, yakışıklı. Seninki cılız bir beygire benziyor. O kır kısraklı dilenciler gibi gezmeye çıkmaktan insan utanır. Turpla kıvastan başka yiyip içeceğiniz yok. Şu üstündeki kaputa bak hele, delik deşik olmuş. Doğrusunu ararsanız arabacının kaputunda hiçbir delik yoktu. Arabacı hemen Zahar'ın kolunun altındaki yırtıktan görünen gömleği dışarı çekerek ''Ama herhalde bunun kadar değil.'' Kapıcı aralarına girerek ''Hadi hadi vazgeçin artık.'' dedi. Zahar gömleğini büsbütün dışarıya çekerek, ''Vay, elbiselerimi yırtıyorsun ha? Dur göstereyim efendime. Bakın dostlar, bakın ne yaptı, ceketimi parçaladı.'' Arabacı biraz korkmaktan kendini alamayarak, ''Ben mi yaptım bunu? Herhalde efendin kolundan çekerken yırtmıştır.'' Zahar bağırdı. Efendim, yapar mı böyle şey lan? Var mı onun kadar iyi adam? Efendilerin şahıdır benim efendim. Allah nazardan saklasın. Onun yanında yaşamak cennette yaşamak demektir. Hiçbir şikayetim yok. Bana hiçbir zaman aptal bile dememiştir. Gamsız, kasavetsiz yaşıyorum. Onun yediği yemeği yiyorum. İstediğim zaman dışarıya çıkıyorum. Daha ne olacak? Köyde de ayrı bir evim, ayrı bir sebze bahçem var. Has ekmek yiyorum. Köylüler önümde eğilir. Ben hem kahya hem garsoncu başıyım ben. Ya sen? Efendinin yanında... Öfkesinden sesi kesilerek hasmını iyice yere seremedi. Kuvvet almak, acı bir kelime bulmak için durakladı. Ama o kadar öfkelenmişti ki bir şey bulamadı. Sonunda şunları söyleyebildi. Sen dur, elbisemi yırtmanın ne olduğunu anlarsın, gösterirler sana. Zahar'ın efendisine çatmak da Zahar'a çatmak demektir. Onuruna, kibirine dokunuyordu bu. Efendisine bağlılığı uyanmış, bütün gücüyle kendini göstermişti. Yalnız hasmına değil, hasmının efendisine, varsa da yoksa da akrabalarına, dostlarına saldırmaya hazırdı. Daha önce arabacıyla efendisi hakkında yaptıkları dedikoduları bir bir sıraladı. Sen de efendin de Alman'dan beter birer çift, birer bağları çıplaksınız. Senin efendinin büyük babasının ne olduğunu bilirim. Dükkanın birinde satıcıymış. Dün akşam sizin evden çıkan misafirlere baktım da acaba eve hırsızlar mı girdi dedim. Ne perişan halde o. Anası çalınmış ya da bit pazarından alınmış elbise satarmış. Kapıcı yeniden araya girerek, hadi yeter artık dedi. Zahar devam etti. Allah'a şükür benim efendim halis bir soyludur. Arkadaşlar arasında generaller, kontlar, prensler vardır. Hem öyle her kontu da yüz vermez. Bazıları gelir de sofada beklerler. Bu oyuna edebiyatçılar gelir bize. Kapıcı tartışmayı durdurmak umuduyla, bu edebiyatçılar da kimmiş kardeş, memur mu nedir bunlar? Hayır, bunlar yüksek efendiler. Canları ne isterse onu düşünür yazarlar. Peki sizde ne arıyorlar? Ne mi arıyorlar? Kimi likör, kimi tütün. Zahar hemen hemen herkesin alaylı alaylı gülümsediğini görünce sustu. Hepsini şöyle bir yandan süzerek, siz hepiniz aşağılık heriflersiniz dedi. Sonra hızlı hızlı yürüyüp eve giderken, gösterirler sana alemin elbisesini yırtmayı. Doğru gidip efendime söyleyeceğim. Kapıcı, dur canım yeter artık diye bağırdı. Gel Allah aşkına Zahar Trofimiç, gel şurada bir iki kadeh içelim. Zahar yarı yolda durdu. Birden geri döndü ve uşaklara bakmaksızın sokağa fırladı. Hiç arkasına dönmeden karşıdaki meyhanenin kapısına kadar yürüdü. Orada geriye döndü, kapıdakilere ciddi ciddi bir göz attı ve daha ciddi bir edayla onlara bir el işareti yapıp çağırarak kapıdan içeri girdi. Toplantı dağıldı. Kimi meyhaneye, kimi evine gitti. Yalnız küfür taraftarı uşak kaldı. Ağır ağır enfiye kutusunu açarken düşünceli düşünceli. Peki ne olurmuş efendisine söylerse sanki? Besbelli ki efendisi iyi bir adam. Olsa olsa küfür eder. Ederse ne olur? Öyleleri var ki şöyle bakar, bakar da insanın saçlarına bir sarılıverir. Saat 4'ü biraz geçmişti. Zahar evin kapısını gürültü etmemeye çalışarak açtı ve ayaklarının ucuna basa basa odasına girdi. Dönüp efendisinin kapısına geldi. Önce kulağını kapıya dayadı. Sonra anahtar deliğinden içeriye bir göz attı. İçeriden düzenli bir şekilde horultu sesleri geliyordu. Uyuyor diye mırıldandı. Uyandırayım bari, saat 4:30'a geliyor. Öksürerek odadan içeriye girdi. Oblomov'un yatağına yaklaşarak yavaşça İlya İlyiç, İlya İlyiç, şşt diye seslendi. Horlama devam etti. Amma da uyuyor ya, uyanacağı yok. İlya İlyiç. Zahar Oblomov'u kolundan çekti. Kalksanıza, saat 4:30. İlya İlyiç anlaşılmaz sesler çıkardı ama gene uyanmadı. Zahar sesini yükseltti. Haydi kalkın İlya İlyiç, ayıp vallahi, gene cevap yok. Zahar tekrar kolunu çekerek İlya İlyiç diye bağırdı. Oblomov başını biraz çevirdi. Zahar'a tek gözle baktı. Bu donuk gözde hiçbir hayat eseri yoktu. Boğuk bir sesle kim o dedi. Benim, kalkın. İlya İlyiç'in defol demesiyle tekrar uyuması bir oldu. Bu sefer horlamıyor, burnundan ince sesler çıkarıyordu. Zahar tekrar hırkasının kolundan çekti. Oblomov iki gözünü birden açarak sert sert ne istiyorsun dedi. Beni uyandır demiştiniz. Evet dedim, iyi ettin, hadi şimdi git, karışma artık. Zahar gene kolundan çekerek gitmem dedi. İlya İlyiç yumuşayarak peki bırak beni, şimdi kalkarım diye sızlandı ve yüzünü yastığa sürerek tekrar horlamaya başladı. Zahar inat etti. Olmaz İlya İliç, kalkın. Rahatınızı bozmak istemezdim ama imkanı yok. Oblomov gözlerini açarak yalvarır gibi. Hadi ne olur bırak beni dedi. Ya evet sizi bırakayım. Sonra niye beni uyandırmadın diye bağırın. Oblomov bağırdı. Aman be adam. Ya Rabbi. Bırak bir dakika uyuyayım yahu. Bir dakikadan ne çıkar ben de biliyorum. Uyku İlya İliç'in sözünü kesti. Zahar efendisinin artık işitmeyeceğinden emin olarak söylendi. Bu ne uyku be? Leş gibi yatmış aşağı. Böyle bir insan ne diye dünyaya gelir bilmem ki. Oblomov ansızın başını kaldırdı. Ne dedin ne dedin? Zahar yumuşak bir sesle. Niçin kalkmıyorsunuz diyordum. Evet ama ne biçim söyledin? Bu cüret nereden geliyor sana be? Hangi cüret? Böyle kabak gibi konuşmak cüreti. Herhalde rüya gördünüz. Vallahi rüya görmüşsünüzdür. Sen beni uyuyor mu sandın? Uyumuyorum ben. Her şeyi işitiyorum. Tekrar uyku bastırdı. Zahar ne yapacağını bilmeyerek sızlandı. Ah ya Rabbim ne yapsam? İnsan nasıl böyle yatar leş gibi? Bakmak bile insana tiksinti veriyor. Bakın şunu Allah rızası için. Tüh! Birden telaşlı bir haykırışla. Kalkın İlya İliç. Bakın ne oldu dedi. Bakın ne oluyor burada? Oblomov birden başını kaldırdı. Çevresine bakındı. Sonra derin derin içini çekerek yeniden yattı ve vakarlı bir sesle beni rahat bırak dedi. Sana beni uyandır demiştim. Şimdi emri geri alıyorum işittin mi? Canım ne zaman isterse o zaman uyanırım. Bazen Zahar peki zıbar Allah belanı versin diyerek bırakır giderdi. Ama bazen de inat ederdi. Bugün de inadı tutmuştu. Oblomov'u eliyle kolundan ve ırkasından çekerek var gücüyle tekrar bağırdı. Kalkın, kalkın diyorum size. Oblomov ansızın yerinden sıçradı ve Zahar'ın üstüne yürüdü. Dur ben sana göstereyim. Efendini zorla rahatsız etmek ne demektir öğrenirsin. Zahar tabanları kaldırdı ama daha üçüncü adımda Oblomov'un uyku sersemliği geçti. Esnemeye, gerinmeye başladı. İki esneme arasında Zahar'a kıvas getir bana. Tam o sırada Zahar'ın arkasında duran birisi kahkahayı kopardı. İkisi de birden etraflarına bakındılar. Oblomov sevinçle Stoltz! Stoltz diyerek dostuna doğru koştu. Zahar sırıtarak Andrei Ivanovich dedi. Stoltz hala gülmekten katılıyordu. Bütün sahneyi görmüştü. İkinci bölüm. Stoltz yalnız baba tarafından Almandı. Annesi Rus, dini Ortodokstu. Ana dili Rusçaydı. Onu anasından, kitaplarından, üniversiteden, köylü çocuklarıyla babalarından ve Moskova pazarlarından öğrenmişti. Almancayı da babasından ve kitaplardan. Stoltz, babasının çiftlik müdürü olduğu Verliova köyünde büyüdü. 8 yaşından sonra babasıyla haritalar önünde oturmuş, Herder'den, Wieland'dan, kutsal kitaptan beyitler hecelemiş, köylülerin, dükkancıların, işçilerin getirdiği yalan yanlış rakamları toplamış, annesiyle din kitapları okumuş, Krilov'un masallarını ezberlemiş, Telemakos'u gevelemişti. Dersleri bitince köylü çocuklarıyla kuş yuvası bozmaya gider, derslerde, dualarda sık sık cebinden kuş yavrusu cıvıltıları işitilirdi. Bazen öğleden sonraları babası bahçede bir ağacın dibinde oturmuş piposunu içerken, annesi örgüleriyle nakışlarıyla uğraşırken dışarıda bir gürültüdür kopar, bir süre insan evin içine dolardı. Annesi telaşla ''Ne oluyor?'' diye sorar, babası soğukkanlıkla ''Yine Andrei'ye getiriyorlar herhalde'' diye cevap verirdi. Derken kapılar iki yana açılır, kadın, çoluk, çocuk bir köylü kalabalığı bahçeye dolardı. Gerçekten Andrei'ye getirirlerdi ama ne halde, yalın ayak, elbiseler yırtılmış, kendinin veya başka bir çocuğun ağzı burnu kan içinde. Andriyusha yarım gün için dışarı gitti mi annesinin öbür kopar, kocasının açık emri olmadıkça oğlunu hiç yanından ayırmazdı. Oğlunu yıkar, üstünü başını değiştirir, Andriyusha yarım gün için tertemiz bir küçük beyoğlu verirdi. Ama akşam, bazen de sabaha doğru gene onu toz toprak içinde saçları karmakarışık, tanınmaz bir halde eve getirirlerdi. Bir yulaf arabasında, bir balıkçı kayığında uyuyakalmış olarak getirildiği de olurdu. Annesi ağlar, babasının kılı kıpırdamaz, hatta gülerdi. Bazen Yaman Bey olan olacak derdi. Annesi ne söylüyorsunuz Ivan Bogdaniç diye sızlanırdı. Her gün yara bere içinde. Geçen hafta burnunu ezdi. Kocası gülerek burnu kanamayan, burun kanatmayan çocuklardan ne hayır gelir derdi. Kadıncağız ağlar, ağlar, sonra piyanoya oturur. Hertz'in müziğinde derdini unutur ama gene de gözyaşları damla damla piyanosunun tuşları üzerine düşerdi. Andriusha eve geldiği ya da getirildiği zaman yaptıklarını annesine o kadar güzel anlatırdı ki kadın gülmekten kendini alamazdı. Ne akıllı çocuktu. Ne kadar kısa zamanda Telemakos'u kendisi gibi okumaya, onunla dört telli piyano çalmaya başlamıştı. Bir defa bütün bir hafta kayboldu. Annesi iki gözü iki çeşme ağlarken babası gene de istifini bozmadan bahçede piposunu tüttürüp gelinmiş, karısının git Andre'yi ara demesine karşılık Obamov'un oğlu kaybolsaydı bütün köyü ve hükümeti ayağa kaldırırdım. Ama Andre kendisi çıkar gelir. Andre iyi bir oğlandır demişti. Ertesi gün Andre'yi yatağında rahat rahat uyur buldular. Yatağında bir tüfek, bir torbada barut vardı. Annesi çocuğu sorulara boğdu. Neredeydin? Bu tüfek nereden çıktı? Niçin konuşmuyorsun? Bütün cevap şu. Bilmem. Babası Cornelius Nepos'tan Almanca'ya çeviri ödevini yapıp yapmadığını sordu. Hayır. O zaman babası yakasına yapıştı. Kapının dışına sürükledi, başına kasketi geçirdi, arkasına bir tekme atıp yere yuvarladı. Nereden geldiysen oraya git. Ama bir parça yerine iki parçanın çevirisiyle dön. Annenin verdiği Fransızca komedideki rolü de öğren. Bunları yapmadan gözüme görünme. Andre bir hafta sonra döndü. Çeviri yapılmış, rol öğrenilmişti. Büyüdüğü zaman babası onu yaylı arabasında yanına alır, dizginleri eline verir, fabrikaya, kırlara, şehre, tüccarlara, resmi dairelere sürdürürdü. Başka bir gün kirli toprakları görmeye giderler, parmağına biraz kil sürer, koklar, diliyle tadar, oğluna da tattırır, ne biçim kil olduğunu, neye yaradığını anlatırdı. Başka bir gün potasla, katranla uğraşan, domuz yağı kaynatan işçileri görmeye giderlerdi. 14-15 yaşına gelince çocuk çok defa tek başına arabaya ata biner, yanına bir heybe alarak şehirde babasının işlerini görmeye giderdi. Hiçbir zaman bir şeyi unuttuğu, kötü yaptığı, savsakladığı olmazdı. Babası yaptığı işleri dinledikten sonra geniş eliyle sırtını okşayarak ''Çok iyi sevgili oğlum'' der, siparişlerin önemine göre oğluna 2 ya da 3 ruble verirdi o zaman. O zaman Andriusha'nın üstündeki yağları, killeri, çamurları, pisliği temizlemek için annesi saatlerce uğraşırdı. Annesi oğlunun gördüğü bu pratik iş eğitiminden hoşlanmıyordu. Onun da babası gibi bir Alman burjuvası olmasından korkuyordu. Onca bütün Alman milleti kökünden küçük burjuvaydı. Yüzyıllar önce kazandıkları hakları ilan etmekle Alman hakkının gösterdiği kabalığı, böbürlenmeyi sevmez, onları boynuzlarını saklayamayan birer inek gibi görürdü. Ona sorarsanız bütün Alman milleti içinde bir tek kibar adam yoktu ve olamazdı. Alman karakterinde yumuşaklık, incelik, uysallık gibi toplum hayatını tatlılaştıran değerlerden hiçbirini görmüyor, ayrıca onları bir kuralın dışına çıkmaktan, bir adete bozmaktan da aciz sayıyordu. Hayır. Bu kaba mahluklar her şeyin üstünde inatla dururlar, tuttuklarını koparmaya çalışırlar, düzene uygun hareket etmiş olmak için körü körüne kafalarıyla bir duvarı delmeye bile kalkarlardı. Bayan Stolz zengin bir aile yanına mürebbi olarak girmiş, böylece yabancı ülkeleri ve bütün Almanya'yı gezmek fırsatını bulmuştu. Almanları kısa pipolar içen, dişleri arasından tüküren dükkancılar, sanatçılar, tüccarlar, sopa gibi dimdik subaylar, bayağı suratlı memurlar olarak görmüştü. Bütün bu sert davranışlı, kocaman elli, kaba sözlü, kanlı canlı, bayağı suratlı küçük burjuvalar ona göre ancak aşağılık işler görebilir, hayatlarını kazanmak için esir gibi çalışabilir, ödevlerini ukalaca bir düzen, sıkıntılı bir gelenek içinde yerine getirirlerdi. Kendi kendine şöyle düşünürdü. Bir Alman'a istediğin kadar beyaz, ince gömlekler, güzel ayakkabılar, hatta sarı eldivenler giydir, hepsi onun üstünde köseleden yapılmış gibi görünür. Beyaz manşetlerden kaba kıpkırmızı eller çıkar. Zarif bir elbisenin altında ya bir fırıncı ya bir lokantacı vardır. Bu kaba eller sanki çekecek bir ip ya da çok çok bir çalgı yayı arıyor gibidirler. Oysa oğlunu bir kibarlık örneği olarak yetiştirmeyi tasarlıyordu. Babası her ne kadar halktan bir adamsa da annesi bir Rus soylusuydu. Oğlu beyaz tenli, güzel endamlı, küçük elli, küçük ayaklı, temiz yüzlü, berrak gözlü bir çocuktu. Böyleleri ancak zengin Rus ailelerinde yahut Almanya'dan başka yabancı ülkelerde bulunurdu. Böyleyken oğlunun babası gibi değirmenden, dükkanlardan, kırlardan, toz toprak, yağ ve gübre içinde kızıl, pis, kaba ellerle ve bir kurt açlığıyla eve dönmesi ne felaketti. Hemen oturur, Andriyusha'nın tırnaklarını keser, saçlarını tarar, ona güzel yakalar, gömlekler diker, şehirden ceketler ısmarlardı. Onu hülyalı müzik parçaları dinlemeye alıştırır, çiçekler üstüne, hayatın şiirli yanları üstüne şarkılar söyler, subayların, yazarların parlak hayatından söz eder, oğlu için de böyle az insana nasip olan şerefler hayal ederdi. Köylülerin yağlı ellerinden çıkan hesap pusulaları, işçilerle düşüp kalkmalar, alışverişler, bu güzel hayalleri yıkacak mıydı? Andriyusha'yı şehre götüren yaylı arabaya, babasının ona hediye ettiği muşambaya, meşin eldivenlere, iş hayatının bu kaba sembollerine tiksintiyle bakardı. İşin kötüsü, Andriyusha iyi çalışıyordu. Babası onu küçük pansiyonunda kendine yardımcı yapmıştı. O kadarla da kalmamış, ona Alman usulüne uyarak bir aylık bağlamıştı. Ayda eline 10 ruble verir ve makbuz imzalatırdı. Üzülme iyi yürekli anne, oğlun Rus topraklarında büyüdü. Değirmen çeviren ellerle, inek boynuzlarıyla çalışan insanlar arasında değil. Oblomovka yakın, orada her gün bayram. Orada iş omuzdan bir yük gibi atılır. Orada çiftliğin sahibi şafakla beraber kalkmaz, tekerlekler yağlar arasında iş yerlerini gezmez. Verlyova'da yılın birçok ayları boş duran büyük bir ev var. Yaramaz Andriyusha oraya sık sık girer. Uzun salonlar, sofalar, duvarlarda kara portreler görür. Yüzlerinde Almanların o kaba canlılığı yoktur. Elleri büyük ve sert değildir. Mavi, baygın gözler, pudralı saçlar, beyaz nazik yüzler, dolgun göğüsler, bembeyaz manşetler arasından çıkıp kılıcın kabzası üzerinde mağrur mağrur duran ince damarlı zarif eller. Çocuk orada lüks, kadife, dantela içinde güzel yaşamış ama hiçbir işe yaramamış birçok kuşakların portrelerini görür. Bu çehreler ona şanlı günlerin, savaşların, kahramanların efsanelerini söylüyordu. Orada okuduğu eski zaman hikayesi babasının pipo içip yere tükürerek 100 defa anlattığı hayata, Saksonya'da patatesler turplar içinde pazar yeriyle sebze bahçeleri arasında geçen hayata hiç benzemiyordu. 3 yılda bir köşk birdenbire insanlarla dolardı. Şölenler, balolar verilir, gece olunca uzun sofalar ışıklarla donanırdı. Prens ve prenses mahiyetleriyle beraber gelir yerleşirlerdi. Prens, seyrek kır saçlı, meşin yüzlü, donuk patlak gözlüydü. Göğsünde yıldız biçiminde 3 madalya yaparlardı. Kadife çizmeleri, altın bir tabakası, zümrüt kabzalı bir bastonu vardı. Prenses güzelliği, boyu posuyla göz kamaştıran bir kadındı. İnsana öyle gelirdi ki 5 çocuk anası olmasına rağmen hiç kimse, hatta prens bile onun yanına yaklaşamaz. Hiç kimse onu kucaklayamaz, öpemezdi. Sanki 3 yılda bir indiği dünyadan çok yukarılarda bir yerde yaşıyordu. Kimseyle konuşmaz, hiçbir yere gitmezdi. Bütün günlerini yeşil oturma odasında 3 ihtiyar kadınla birlikte geçirirdi. Dışarıya yalnız kiliseye gitmek için çıkar, oraya da bahçeden geçerek gider, bir paravanın arkasına oturur, ibadetini yapardı. Ama köşkte prens ve prensesten başka herkes neşeliydi, hayat doluydu. Andriyusha yeşil çocuk gözleriyle türlü türlü insanlara bakıyor, çevik zekasıyla kendisi de farkına varmadan sanki bir maskeli baladoymuş gibi çeşitli tipleri zihnine yerleştiriyordu. Bunlar arasında prensin çocukları Pierre'le Michel vardı. Pierre, Andriyusha'ya hemen süvaride ve piyadede kalk borusunun nasıl çalındığını göstermiş, dragonlarla husar alaylarının kılıçları ve mahmuzları arasında ne farklar olduğunu anlatmış, her alayda at renklerinin nasıl değiştiğini öğretmiş, okulu bitirince hayatta başarılı olmak için hangi mesleğe girmesi gerektiğini söylemişti. Michel de Andriyusha'yı tanır tanımaz karşısına geçmiş ve yumruklarıyla müthiş oyunlar göstermeye girişmiş. Andriyusha'nın burnuna, midesine yumruklar indirmiş. Sonunda buna İngiliz usulü dövüşme derler demişti. 3 gün sonra Andrei hiç ders de almadan sırf bilek gücü ve köylü gürbüzlüğüyle Michel'in hem İngiliz hem de Rus usulleriyle burnunu ezmiş, 2 küçük prensin de saygısını kazanmıştı. Köşkte biri 11, biri 12 yaşında 2 prenses vardı. Bu uzun boylu güzel kızlar süslü elbiseler giyinir, hiç kimseyle konuşmaz, kimseye selam vermez ve mujiklerden korkarlardı. Mürebbiyeleri Matmazel Ernest'in, Andriyusha'nın annesine kahve içmeye gider ve ona Andriyusha'nın saçlarını nasıl kıvıracağını öğretirdi.